Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Efendim geçtiğimiz 4 program boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahlarından bir tanesi Yavuz Sultan Selim Han'ı konuşmuştuk. İnşallah tabii ki bu seri devam edecek. Benim zihnimde böyle birkaç tane çok önemli isim var. Bunları konuşmak istiyorum değerli Okay Tiryakioğlu ile beraber. Hatta onun kitaplarına konu olan Nizam-ı Mülk gibi bazı yine tarihin çok önemli şahsiyetleri var. Onları da ayrıca konuşmak istiyorum. Bu programımızda biraz konuyu Osmanlı tarihinin dışına çıkararak aslında Türk tarihinin başladığı bizim ana yurdumuz, ata yurdumuz olarak nitelendirdiğimiz Orta Asya'yı konuşacağız. Okay Tiryakioğlu ile kendisi bir süre, uzun bir süre Orta Asya'da kaldı ve o coğrafyayı çok iyi biliyor. Hem tarihi veçesiyle hem de Okay Tiryakioğlu'nun orada yaşadığı tecrübeleri bu programda değerlendirmeye çalışacağız. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim.
Şuradan başlayayım. Ben böyle yekten konuya bu sorularla girerim
Eyvallah.
genellikle abi. Orta Asya bizim için, Türk milleti için ne anlama geliyor sizce?
Ata yurdu anlamına giriyor en başta İbrahim'ciğim. Burası ana yurdumuz, orası ata yurdumuz. Zaten gittiğinde o coğrafyada gider gitmez ilk birkaç gün bir yabancılık çektikten sonra insan o bölgenin insan olduğunu hissetmeye başlıyor. Yani ben o duygu yaşadığımda bu bana çok değişik gelmişti. İlk başta rahmetli babamla gittik. Özellikle bir 15-20 gün bana coğrafyası ve insanları biraz aykırı geldi. Coğrafyası çok yaban geldi.
Kaç yılına gitmiştiniz abi?
Ben askerden geldikten sonra gittim. Babam 98'de gitti İbrahim'ciğim. Ben askerden döndükten sonra 99'un ben Kasım'ında gittim. Soğuk bir gündü böyle. O senelerde zaten bir tek Türk Hava Yolları uçuyordu. Gece bir uçağıyla, bir buçuk gibi öyle bir saatte kalkıyordu. Sabaha karşı da oraya iniyordu. Bişkek Havalimanı'na iniyordu. Tabii orayla yazları 3 kışları 4 saat bir saat farkımız oluşuyordu. O yıllardaki yaz saati, kış saati ayrımından dolayı. Fakat bir ay sonra İbrahim'ciğim bu coğrafyanın beni o uzun uçsuz bucaksız o sarı bozkırların o yüksek dağların mesela o ülkeyi mesela Kırgızistan'da ortadan böler Tanrı Dağları, Tien Şan Dağları ülkeyi muazzam bir manzarayla bölüyor. Yani Bişkek'te o zaman Türklerin bir oteli vardı. Pınara Otel diye bir oteldi. Dağa bakan odasından bir odalarından birini tutarsan gece gündüz o dağ manzarası yani gözlerini alamazsın. Bizim Ağrı Dağı gibi düşün ama bunu sıra dağ şeklinde hayal et. Böyle tek bir dağ şeydi, silsile haline devam ettiği zaman 4 mevsim karlı. Kışın, yazın tabii kara iklimi. Yazın oldukça sıcak. Yani sürekli 40 derecelerin üzerine çıkabiliyor Bişkek. Özellikle güneyi, Tana Dağları'nın aşağısı, Oş, Cerabat bölgeleri 42, 43, 45 dereceleri bulabiliyor. Ama başını çevirdiğinde o dağları görüyorsun ve içine bir serinlik geliyor hakikaten. O dağlar karlı. Gece oldu mu da hem kara iklimin etkisi hem de dağa biraz yakınsan dağdan bilhassa Haziran aylarında çiçek kokulu mis gibi serin rüzgarlar esiyor İbrahim'ciğim. Ve kesintisiz bir şekilde esiyor. İçini ferahlatıyor insanın. O çiçek kokuları, o serinlik. Bir de Haziran aylarında Celalabad bölgesinde, Oş bölgesinde birkaç sene bunun üst üste tanık olduk İbrahim'ciğim. Her sene oluyor mu bilmiyorum. Ama bizim orada olduğumuz dönemde ben buna 2-3 kere şahit oldum. Haziran aylarında bir yağmur yağıyor. Rüzgarsız havada. Geceleri 8.30-9 gibi başlıyor İbrahim'ciğim. Dimdikinen bir yağmur böyle İbrahim.
Bu rutin bir şey değil mi abi?
Rutin.
Düzenli olarak her
Düzenli
yıl
olarak yağıyor.
gerçekleşiyor.
Her gece de yağıyor. O Haziran ayı boyunca bak böyle ip gibi rüzgar da esmiyor bak. Yağmurdan önce rüzgar oluyor.
Hı hı.
Güzel o pencereleri böyle iki taraftan açtın mı da o gündüzün harını, alevini alıp götürüyor. Serin, çiçek kokulu bir rüzgar. Yağmur başlayınca rüzgar duruyor. İbrahim. Perdelerde tek böyle kımıldı kalmıyor. Bir çıkıyorsun dışarı sanki böyle bir yerden çok yukarıdan bir duş açılmış da İbrahim'cim böyle şıpır şıpır şıpır şıpır yağıyor. Mis gibi bir toprak kokusu. Bunlar şeye döndük, İstanbul'a döndük. Bir ay falan sonra bir döndük. Sonra tekrar Bişke'ye dönerken özlediğimi fark ettim. Bak hiç onu düşünmüyordum. Özleyeceğimi düşünmüyordum. Çünkü şehircilik zaten 5 milyonluk bir ülke. Şehircilik manasında genel mesela bir iş yapacaksın. Sürekli gecikmesi yani bu tür iş anlayışı açarız birazdan. Anlamında insanı yıldırıyor ve yoran çok tarafları
yani
var.
Yani farklı bir coğrafya. Her evet, ne kadar Türk olsa da farklı bir kültür.
Bravo, farklı bir kültür oluşmuş. Bizim kültürümüz biraz daha batıyla entegre olduğu için mesela zamanlama bizde çok hassasiyet önemli. Önem taşıyor. Bir yere 10 dakika geç kaldın mı? Hele iş yerlerinde falan.
Her ne kadar gerçi yerlerde. Bizde de şu an o denge kırılmış abi öyle söyleyeyim.
Abi.
Çünkü biz de hala her yere geç kalıyoruz.
Şimdi buradaki geç kalma. Burada geç kalma ama şöyle bir geç kalma. Öğlen bir de seninle yemekte buluşacağız.
Hı-hı.
Sen de demeyeyim de seninle bir üçüncü kişiyi davet ettik. O üçüncü kişi diyelim milletvekili ya da bakan önemli biri. Gelmiyor. Şimdi bu son ilk başta orada yaşamaya başladığın süreçte sana çok aykırı geliyor. Hı-hı. Canı sıkılıyor. Moralin bozuluyor. Ya nerede bu arkadaş bizi niye bekletiyor diyorsun ya. Meğerse bu işin raconuymuş bu.
Hmm.
Adam bir geliyor iki saat sonra. Sen orada ağaçsın. Meğerse önemli kişi mutlaka bekleyeceğiz. Geç geliyor. Bu daha da trajikomik bir tarafa varıyor. Şimdi havaalanlarında Rus uçakları çalışıyor.
Hı-hı.
Ben oradayken öyleydi en azından. Antonovlar, Tupolevler. Şimdi bu uçakların özelliği şu İbrahim'ciğim. Yaz günü binersen uçaklarda pilot uçağa en son biniyor.
Hmm.
Uçağın ön kapısı yok bunlarda. Rus uçaklarında. Uçak da arkadan yolcu kapısından biniyor. Yolcuları selamlayarak yerine geçiyor. Motorları çalıştırmadan uçakta klima tesisatı çalışmıyor.
Bu arada uçağın içinde kaç saat bekliyorsunuz?
Şimdi onu diyeceğim. Şimdi pilot diyelim pilot vakitlice geldi. Bazen pilot da geçiyor. Pilot da önemli adam ya.
Hmm.
O da hemen gelmiyor. Fakat o uçakta bir milletvekili bir bakan da gideceksin. İşte o zaman yanlığının resmi. O güneşin altında uçak bir demir yani demir yanı biliyorsun İbrahim'cim. Tabii. Klima çalışmazsa arabada bile yani ne hale geliyorsun? Peşinde de penceresi de yok. Uçak mı pencere cam çerçeve yok ki bunda. İki tane açılacak kapısı da yok bunun yani bir bindiğin bir kapı var. Bir gün bir Temmuz vakti Cenalabat'tan Bişkek'e başkente uçacağız.
Hı hı.
Ya babam da kalp hastası adamcağız. Arka koltuklardayız. Bilinen kapı da açık. Fakat oradan da sıcak geliyor yani. Sıcak yaz günü. Onu ya babamdan endişe ettim. Böyle ön tarafta o şeyler durur ya bu koltuk arkalarında talimat şeyi. Hmm. Allah'ım babamı böyle yelliyorum. Böyle rüzgar yapıyorum. Neyse ondan sonra pilot geldi. Ondan sonra da özel VIP arabası yanaştı. Bir milletvekilinin hanımıymış gelecek olan. Gelmiyorlar abi adam insanların şeyi bu. Şimdi sana bu tabii çok aykırı geliyor.
Evet.
Yani buna hakikaten de buna alışılmaz. Ama bunun bu yapının getirdiği bir hayatta bir yavaşlık var İbrahim'ciğim.
Hı hı.
Buna da şaşırıyorsun önce. Fakat bir süre sonra bu tempoya ayak uyduruyorsun sen de. Uyum sağlıyorsun ve bizim burada yaşadığımız hayatın ne kadar yıpratıcı. Yani orada kızıyorsun adama niye geldi işimi yapmadı şu ya bu saatte şu yapacaktık falan filan. Erte diyorlar erte yarın. Ya, yani. Biz İtalyanlarla çalışırdık gelirlerdi. Domani. Onlar da öğrenmişler. Domani. Yarın bitmiyor ya yarın. Dolu yarın var yani. Bu da adam malı diyecek. Ağaç işi yapardık o yıllarda. Ceviz ağaç işi. Ondan sonra müstahsile malı parayı verirsin. Adam kayıp. Düğüne mi gitti? Zaten ayık oldukları saatler sınırlı. Tabii ilk dediğim gibi o bir ayın dönüşünde baktım özlemişim. Babam da bir hasretle gidiyor baktım. Tamam işler gecikiyor falan ama sabah kalkıp bir yere yetişmek zorunda hissetmiyorsun kendini. Akşam belirli bir saatte eve dönmek zorunda hissetmiyorsun. Güneyi, Tanrı Dağları'nın güneyi Özbekistan'da %70 nüfus Özbek'ti. Nüfusu var. Zaten 90'larda, 90, ilk 90, 91'de Kırgızistan ayrıldığında Özbekistan'da hani bunlar bağımsız olarak Rusya'dan, Sovyetlerden ayrıldıklarında çok ciddi ve kanlı çatışmalar oluştu güney bölgesinde. Özbekistan, Özbek nüfusunun yoğunluğunu öne sürerek
Hangi yıl demiştiniz abi?
91.
Tam bu bağımsızlığın
Ya o
kazanıldığı
yıllar,
süreç.
o yıllar. O
Sovyetler Birliği'nin
kargaşa,
dağıldığı.
o yaz, o Haziran. Tabii biz o zaman orada değiliz ama sonradan bize çok anlattılar. Özbekler ve Kırgızlar arasındaki o yoğun sevgisizlik diyelim, o günlerden kaynaklanıyor. Çünkü çok kan akılmış. Yani bu Kırgızlar bizi çok kanımızı akıttı diyorlar. Bizim burada mülkümüz var, adamın evi var, barkı var. Adam kuşaklar boyu orada doğmuş, yaşamış. Fakat tabii Sovyetler çatısı altında yaşıyor.
Zaten Sovyetler Birliği'nin tesiri bu ülkeleri biraz da bu noktaya getirdi
Aynen
herhalde.
öyle. Çünkü tabii tamamen milli bilinç ve maneviyatı bunlardan alınca
Tabii.
hepsi zaten ayrıldıktan sonra o sene içerisinde bir referandum yapıldı. Birleşik Devletler topluluğu %93, Birleşik Devletler topluluğunun en azından ekonomik olarak içinde yer almalıyız dediler. Çünkü şöyle bir şey vardı. Hani Kırgız halkını seviyoruz tabii bizim Türk kardeşlerimiz bunlar. Fakat Ruslar bu insanlara zaten Kırgızistan Rusya'nın mirasıydı İbrahimciğim. Biz oraya gittiğimizde 98-99 yıllarında 93 milyon büyükbaş hayvan halen mevcuttu. Sovyet zamanlarında yıllık 110-120 milyon baş hayvan, büyükbaş hayvanları söylüyorum sadece. Dağlarında, o Tanrı dağlarını, platolarında, yüksek yerlerinde ve çay meralarında bu hayvanlara bakılırmış. Rusya'nın et ihtiyacı karşılanmış büyük ölçüde. Rusya apar topar çekilince hayvanlar da orada kalıyor. Kırgız halkı daha çok çobandı. Şimdi Rusların çekilmesi de çok büyük bir ekonomik boşluk doğuyor. Bu sadece ticari manada değil. İçeride teknik eleman yok İbrahim'ciğim. Aynen
Yetiştirilmemiş.
yetiştirilmemiş.
Evet.
Kazaklar var. Onlar biraz daha teknik eleman. Ya çamaşır makinen bozuldu. Bulaşık makinen bozuldu
Tamir
İbrahim'ciğim.
edecek kimse yok.
Tamir edecek kişi var Rus.
Onlara muhtaçsın yani.
Onlara muhtaçsın.
Evet.
Pilot. Uçağı uçuracaksın. Pilotların çoğu Rus'tu. Bak şimdi benim bu dediğim tabii 10 yıl öncesinde daha çok olanlar. Teknik eleman yokluğu özellikle bağımsızlık yıllarında çok büyük bir iş açığı ve ekonomik sorunlara sebep olmuş bu bölgede. Bir de Özbekistan'da olan güneydeki çatışma. Şimdi şu var İbrahim'ciğim. Hepimiz tabii Türk soyluyuz fakat şu gözle görülür bir şey İbrahim'ciğim. Dağlık bölge insanı ova insanından karakter olarak %100 farklı oluyor İbrahim'ciğim.
Aynı millete mensup olsa bile.
Aynı millete mensup olsa bile. Şimdi Özbekistan komşusu Kırgızistan'ın. Özellikle güneyde o Oş ve Andijan bölgelerinden geçiş Andijan'a yapılıyor. Andijan bölgesi Özbekistan'ın. Özbekistan Andijan bölgesi muazzam pamuk üretimi yapılan bir yer. Ülkenin ekonomisinin ana damarı orada, Andijan'da. Şimdi bu insanlar pamuk ekiyor, pamuk topluyor. Şimdi Oş'tan ya da Celalabad sınırı da var. Özbekistan'a geçiyorsun. İnsanlar seçerim yere daha böyle yumuşak kalpli. Bir soru sorduğunda sana daha makul anlayışlı cevaplar veren. Ya Kırgızistan'da pazarda gezerken bile mesela bir kadın sana omzunu vurup böyle geçebiliyor.
Geçebilir.
Ama tabii onların kabalığından değil ama yapı o bölgenin dağlık insan yapısı biraz daha böyle sert karakterli insan
Abi
oluşturuyor.
coğrafi özellikler insanların karakterlerine
Zaten
de yansır ya.
aynen öyle yani İbn Haldun dediği gibi.
Evet.
Bu özellikle o 91'deki Özbek-Kırgız Savaşı'ndan sonra İbrahim'ciğim. Tabii Özbekler karşı atak da yapıyorlar. En azından Oş ve Cevabat bölgesindeki mülklerini kurtarmak için bir karşı atak yapıyorlar. Sonra Rusya araya girmesiyle bölgede çatışmalar sona eriyor. Şu anda Özbekler orada mülklerine sahipler. Fakat şimdi pazarda yer tutacağım. Halk pazarında. Orada bizim gibi haftalık pazar kurulmuyor. Orada şehirlerin sabit.
Her gün açık olan.
Her gün açık olan İbrahim'ciğim. Eskiden bizde de vardı. Şu anda galiba yok.
Sabit yani pazarlar. Hal gibi bir şey abi yani. Halin biraz daha lokalleşmiş hali.
Aynen öyle. Bizde sabit pazarları hatırlar mısın sen?
Evet,
onlar
evet,
vardı.
Evet.
10 sene önce falan vardı galiba. Evet. O hesap. O şekilde düşün. Şimdi Özbek yer alacağı zaman ciddi sıkıntılar çekiyor pazarda. Genelde Kırgızlar çalışıyorlar. Ve ilginç şekilde de Koreliler var.
Aslında Kore de çok yakın değil oraya değil mi abi?
Çok yakın değil aslında tabii. Yani gene ciddi bir mesafe var. Ama o Kore Savaşı yılları döneminde böyle bir bu iç bölgelere doğru bir şey seyahatleri olmuş, akınları olmuş. Kore pazarı mevcut mesela Bişkek'te. Peki mesela o Koreli arkadaşlarım olmuştu orada. Çinliler bölgede her yerde olduğu gibi Çin pazarları mevcut. Yalnız şöyle şimdi Çin pazarına giriyorsun. İbrahim'cim bir mağazaya giriyorsun. Ya inanamıyorsun. Şu telefonların, televizyonların, müzik setlerinin falan işte her şeyin mesela Sony görüyorsun. LG falan.
Benzeri.
Samsung. Ya alıyorsun eline aynısı.
Evet.
Ama
markası
çok ucuz. Şimdi adam ya diyorsun bu ya belli ki tamam işte bu çakması bunun. Yani. Orjinali değil yan sanayi. Şimdi diyorsun ki yani bir öyle hani garanti maranti kağıdı falan yok. Alıp götürüyorsun zaten. Şimdi şöyle aldınla 20 yılda kullanabilirsin. Ama
3 ayda kullanabilirsin.
3 ayda kullanabilirsin. 2 saatte de bozulabilir. Ha. Adam şeyi kabul etmiyor.
Sorumluluk.
O malı geri almıyor. Yani al götür. Her şey var. Hatta 2006 yılında büyük bir yine bir Türk şeyi vardı. AVM'si kurulmuştu İbrahim'cim. Adını unuttum şimdi. Onun lobisinde girişinde bir Mercedes Jeep koymuşlar. 2006 model Mercedes Jeep İbrahim'cim. Bak o günkü fiyatı 16 bin dolardı. O gün için bile bu çok düşük bir fiyat. Çin malı. Adam İbrahim'cim birebir modellemiş ya. Aç kapısını falan. Bak yani Mercedes. Amblemleri de koymuş zaten. Amblemi de var zaten. Hani böyle eskiden üretim yaparlardı mesela. Panasonic ya bir A koyardı falan. Öyle satarlardı falan. Hayır adam aynısını yapıyor. Yani hiç bunlar yani telif falan da yemiyorlar mı? Nasıl mücadele ediyorlar o şeyini bilmiyorum yani.
Yani adam yapıyor. Şu an muhtemelen başlarına bela olur abi de o zaman büyük ihtimalle bu kadar herhalde.
Herhalde.
Yaygın olmadığı için rahat rahat yapıyorlardı yani.
Yani adam onu bir yani biz neler yapabiliriz neler kadiriz diye mi göndermişler hani sağa sola böyle yapıp. Ama bir orijinal Mercedes çip görüyorsun böyle orijinal elinden bir hiçbir farkı yok. Bunlar tabii Çin pazarı, Çin çok hakim bölgede. Ruslar teknik işlerde ve yine bütün ticaretlerinde hakim. Mesela 2006'dan sonra özellikle ciddi bir ekonomik darboğaz oluştu Kırgızistan'da. O dönemde Türkiye'ye gelmiyorlardı İbrahim'cim. Zaten hepsi BDT, Birleşik Devletler Topluluğu üyesi oldukları için pasaportlarıyla vizesiz falan şeye gidebiliyorlar.
Rusya'ya mı?
Rusya'ya gidebiliyorlar. Orada çalışma izinleri de var. Fakat her şunu söylerlerdi İbrahim'ciğim. Bak bugün hani dinleyicilerimizde vardır bir tanıdıklarının yanında bir Özbek çalışan bir kız, yaşlı bakan ya da çocuk bakan kız kadınlar oluyor öyle. Ya burayı tercih ediyoruz diyorlardı. Ruslar çok sert ve sert karakterli acımasız ve kötü davranıyorlar diyorlardı. Bunu ben tek kişiden değil, çok tanıdığım var. Hepsinden bunu duydum. Özellikle 2006 sonrası ve işte 2008-2009'larda zaten buraya artık çalışmak için gelmeye başladılar. Herhalde sohbetimizin ikinci yarısında buna devam
tabii,
edelim.
Tabii tabii abi. Bir ara verelim isterseniz. Eyvallah. Ya tam da şeyi soracağım. Onu da ikinci bölüme bırakmak istiyorum açıkçası. Şimdiden sormuş olayım. Dinleyicilerimiz için merak olsun. Yani Timur Lenk'in, Timur Han'ın sizin de onunla alakalı kitabınız var. Yani o Altın Ordu Devleti'nin ortadan kaldırmasından sonra Rusya'nın bu bölgeye yayılması aslında bir anlamda Rusların tırnak içerisinde söyleyelim. Yani dünyanın başına bela olması ihtimalini ortaya çıkarıyor.
Aynen öyle.
Ve maalesef işte Orta Asya'da bir zaman bizim yaşadığımız topraklarda uzun yıllar Rus hakimiyeti o milletleri maalesef bu hale getirmiş abi.
İkinci düşman unsuru da İran.
Tabii tabii. Bir ara verelim isterseniz. Ha, tamam. Aradan sonra eyvallah, inşallah devam edelim. Eyvallah. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliği Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Radyosunu yeni açan, bizi şimdi dinlemeye başlamış dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Bu programımızda Orta Asya'yı konuşuyoruz. Okay Tiryakioğlu'nun Orta Asya'da uzun bir mazisi var. Hem oranın tarihi yönünü, bölgenin tarihini hem de kıymetli Okay Tiryakioğlu'nun tecrübelerini konuşuyoruz. Aradan önce abi Rusya'nın bu coğrafya üzerindeki etkilerini aslında biraz anlatmıştınız.
Evet.
Ben de tam aradan önce dinleyicilerimiz merak etsinler biraz diye bir soru sorup cevabını bu bölüme bırakmıştım. Soruyu yineleyeyim. Şimdi Timur Han, şimdi Timur Lenk deniyor, Aksak Timur deniyor. O biraz
Farsçası.
Osmanlı tarihçileri de bunu tercih ederler yani bu Ankara Savaşı'ndan dolayı.
Evet.
Onu da inşallah ayrıca konuşacağız. Şimdi onun Altın Ordu Devleti'ni ortadan kaldırmasından sonra Rusya'nın bu topraklara hakim olması aslında bir anlamda uzun süre dünya siyasetini, dünya tarihini de Rusların tesiri altına aldı. Şu an konuştuğumuz o topraklarda Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, bizim Türkistan olarak, Orta Asya olarak tanımladığımız topraklarda Rusya hakimiyeti aslında bu milletlerin, bu insanların karakterlerini, inançlarını, dillerini oldukça önemli şekilde değiştirdi. Buna rağmen mesela şimdi ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Yanılıyorsam lütfen düzeltin beni abi. Şimdi Afrika'da çok yoğun bir şekilde Fransız sömürgesi var ve hala devam ediyor. Fakat buna rağmen Afrikalılar Fransa'yı böyle kendilerine şey gibi, ideal gibi görüyorlar. Yani o topraklardan çıkıp Fransa'ya gitmek onların hayatta gerçekleştirebileceği en büyük başarılardan biri olarak görünüyor. Bu Orta Asya halklarında var mı bilmiyorum ama demiştiniz ki Ruslar çok sert davranıyorlar, çok kötü davranıyorlar. Onun için Özbekler özellikle Türkiye'yi tercih ediyor demiştiniz. Bu bağlamda düşünürsek Orta Asya'yı da Orta Asya Rusya ilişkisini Afrika-Fransa ilişkisi gibi değerlendirebilir miyiz acaba?
Kimi noktalardan değerlendirilebilir İbrahim'ciğim ama Fransa'ya karşı Afrika ülkelerinde genel bir tepki mevcut.
Hı hı.
Ama Türkiye Cumhuriyetlerinde Rusya'ya karşı bu tepki mevcut değil.
Sempati mi var abi?
Sempati var. Neden? Burada aslında güzel bir noktaya sen parmak bastın. Çünkü Türkler ve Ruslar bir bölgeyi fethettikleri zaman burayı bir sömürge olarak görmüyorlar doğrudan.
Ruslara da sömürgeci bir anlayış yok mu abi?
Yok. Bu Batılılar kadar yok diyelim İbrahim'ciğim. Girdiği yeri kendi vilayeti olarak görüyor. Bak.
İlginç.
Neden bunu söylüyorum? Şimdi Orta Asya'ya gittiğin zaman Rus şehircilik sistemi var ya İbrahim'ciğim. O Rus şehirlerini bilirsin. Yani o belirli o sosyal konutları, geniş meydanları, anormal geniş meydanları, inanılmaz geniş caddeleri, hatta inanılmaz geniş ara caddelerine kadar. Moskova nasılsa Bişkek de öyle. Bişkek nasılsa Oş ve Celalabad da öyle, aşağı yukarı öyle. Bunu Ruslar altyapısından üst yapısına kadar oraya yatırım yapmışlar İbrahim'ciğim. Ruslar çekildikten sonra bir fabrikalar kalmış geriye. Biz orada fabrika yeri ararken rahmetli babamla o kadar çok elimizde seçenek vardı ki İbrahim'ciğim yani inanılmaz yatırımlar. Tabii Ruslar çekildikten sonra içindeki makinaları bile bırakmışlar. Şimdi pazarların arka taraflarında yerlerde sergiler olurdu. Civatalar, dişliler, penseler, devasa pense şeyler, İngiliz anahtarları. Fabrikalardan alınmış, sökülmüş, dişlisinden somununa kadar yerlerde tezgahlarda satıyorlar. İbrahim'ciğim, muazzam yatırımlar. Aynen Osmanlı'nın
Balkanlara.
Bak şeyde bir sözü vardır Macar tarihçi Laszlo. İsmin başını hatırlayamadım adamın da. Meşhur Macar tarihçi bu.
Hı hı.
1538 36-38 yıllara arasındaki bu vergi defterlerini inceliyor adam. Osmanlı'nın o dönemde Macaristan'dan aldığı vergi 5 milyon akçe.
Hmm.
Yatırımı aynı dönemde, o 2 yıl önünde 23 milyon akçe.
Vay be.
Yani şimdi kim kimi sömürüyor? Yani yatırımlar gidiyor. Yatırım sürekli altyapısından, üst yapısından, köprüsünden, atölyesine, fabrikasına kadar. Ruslar da Türkler gibi girdiği yeri vilayet görüyor. Yani benim ya benim görüyor. Yani
İmar edeyim burayı. İnşa
burası
edeyim.
Benim vatanım diyor. Hı hı. Adam girmiş. Ruslar da girmişler. Kırgızlar diyor. Tam burası Rusya diyor adam. Batı bir yere girdiği zaman hayır diyor.
Her şey
benim ana vatanım Fransa diyor adam. Hı hı. İngiltere. Benim ana vatanım İngiltere.
Bunlar
gerisi
olsa olsa köle olur diyor.
Bunlar. Bravo. Hı hı. Köledir, sömürülecek bölgedir, topraktır. O yüzden bunlar işte emperyal güç diye o yüzden diyoruz.
Hı hı.
Girdiği yeri vatanı görmüyor. Biz girdiğimiz yer vatan diyoruz. İşte Balkanlara vatan, hala vatan. İşte evladı Fatihan diyoruz
tabii,
orada kalan insanlar. Orayı vatan toprağı olarak görüyoruz hala. İçimizde bir parça orayı vatan toprağı olarak değerlendiriyor.
Hı hı.
Batı hayır. Toplar, sömürür, ana vatanla yer.
Onlara da zulmeder.
Onlara da zulmeder.
Hı-hı.
Yani tabii baktığında hangisi karlı dersen muhtemelen
Batı karlı görünüyor.
Batı daha
zaten
karlı.
Daha önce de konuşmuştuk şeyde abi bu hatırlarsınız. Coğrafi keşifler meselesinde de konuşmuştuk.
Evet.
Yani belki Osmanlı İmparatorluğu hatta bugün bir arkadaşa da söylemiştim. Osmanlı İmparatorluğu eğer sömürseydi belki şu an Türkiye Cumhuriyeti çok başka bir yerde olabilirdi yani.
Çok zengin bir devlet halinde olabilirdi.
Tabii.
Olurduk o zaman Allah'ın izniyle. Ya şimdi Ruslar böyle İbrahim'ciğim. Ruslar da böyle. Yani bu Doğu insanının bir şimdi tamam Ruslar sert karakterli falan.
Hı-hı.
Tamam. İş hususunda şeysiz, acımasız. Ama böyle de bir tarafı var.
Evet.
Yatırmış. Ya şimdi biraz şehir dışına çık. Sadece başkent değil, diğer küçük şehirlerde de. Özbekistan'da da öyle.
Hmm.
Kazakistan'da da böyle. Gittin mi görüyorsun oraları.
Evet.
Biraz şehir dışına çık. Yani ya o fabrikalarda ne yaptınız? Mesela Kırgızistan diyorsun, onun nüfusu belli.
Hmm.
Bu fabrikalarda ne ürettiniz? Zaten insanlar hep o günleri hayırlanıyorlardı, hasırtlanıyorlardı İbrahim'ciğim.
İlginç.
Yani biz diyorlardı bir kere insanlar arasında böyle bakkandır milletteki ayrım yoktu diyorlardı.
Eşitlik vardı.
Eşitlik vardı. Doğrudan aynı masada hepimiz yemek yerdik diyorlardı. Hmm. İşte biltin derlerdi. En küçük şey parası işte Kırgız parası. Yani para bile saymazsın yani.
Hmm.
İşte yumurta biltin işte şeyler anlatıyor. Yumurtanın, sütün şeyin fiyatını anlatıyor. Evlendiğin zaman devlet bütün masraflarını ev dahil karşılıyor.
Bu Sovyetler Birliği döneminde.
Sovyetler Birliği döneminde İbrahim. O komünizm döneminde. Telefon bedava. Şehir içinde. Bizi gittiğimize inanamamıştım ya. Telefonu açıp kapalı devre gibi. Yani açıp saatlerce o Kırgız kadınlar konuşuyorlar birbirleriyle. Oo, kapanmak bilmiyor telefonu. Baktık iş parasızmış. Halen devam ediyordu biz oradayken. Ruslar işsizlik diye bir şey yoktu diyorlar ya. Yani işsizlik öyle şey bilmiyorlar.
Hı-hı.
Eskileri. Bir kişi mesela hafta sonu tatil değilse İbrahim'ciğim diyelim pazartesi günü oldu. Pazartesi diyelim sabah 11.
Hı-hı.
Sürekli polis şehirde devriye geziyor.
Güvenlik problemi de yok.
Güvenlik problemi zaten olmuyor. Bir kişi diyelim sokakta. Hemen çağırırdı diyorlar. Böyle anlattılar hep bana.
Hı-hı.
İşte kimliğine bakıyor. Pasaport diyorlar onlar.
Hı-hı.
Onlar hep pasaport taşıyor İbrahim'cim. Özel başka bir kimlikleri yok. Şeyde çalıştığı işliğin adı da şey belli. Niye orada değilsin? Ondan sonra hemen en yakın fabrikaya gidip bırakıyor. Hemen buna bir şey verin, görev verin. Yani hepimizin işi vardı diyorlardı. Hepimizin aşı vardı diyorlardı.
Hı-hı.
Böyle bir hasretle andıkları şeydi. Ama diyorlardı tabii bizim mesela bilhassa o Kırgızistan'daki dağ köylerine İbrahim'ciğim kamyon kamyon vodkayı da bedava gönderiyorlarmış.
Hı-hı. Şu da var abi, yani konu Rusya'dan açılmışken evet. özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda İkinci Dünya Savaşı yıllarında Rusya'da aslında çok ciddi bir kıyım da oluyor yani. Mesela yani Almanya'nın oraya saldırmasından sonra orada pek çok şeyin hani özbeyin de falan böyle şehit olduğunu falan biliyoruz.
Kırgızların en büyük milli bayramı 9 Mayıs.
Hı hı.
Neden? Hitler'e karşı Stalingrad'da verdikleri o kahraman mücadelede ön safta Kırgız birlikleri var.
Evet.
İşte bunu galiba bir sohbette söylemiştim.
Evet için. Evet. Yani şöyle Orta Asya halkları aslında SSCB'ye bağlı olmayı içselleştirmişler ama olayın SSCB cephesinden baktığımızda yani onlar da böyle onları çok sevdiği için falan değil. Belki de biraz böyle sizin birinci bölümde özellikle vurguladığınız gibi hani bir sömürme politikası gütmedikleri için, gelenek haline getirmedikleri için o yaklaşımdan dolayı, yoksa hani Orta Asya halkını çok seviyorlar, onları işte imar ettiler, mamur ettiler falan gibi bir yaklaşım da belki evet. çok ılımlı bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.
Doğru, doğru. Hı. Fakat tabii mesela şu geçtiğimiz haftalarda o Cezayir'in Macron'un açıklamalarına karşı hava sahasını kapatması,
evet.
büyükelçisini geri çağırması Hı. gibi durumlara oralarda rastlayamazsın.
Rusya şeyde Orta Asya'da.
Orta Asya'daki tüm cumhuriyetlerde rastlayamazsın.
Hı-hı.
Zaten ki Rusya zaten hepsini koruma şemsiyesi altında tutuyor. Fransa da güya Afrika'yı öyle tuttuğunu iddia ediyor ama Afrika'da büyük bir neticede nefret var. Oraya gitme arzularının sebebi ekonomik şartlardan dolayı. Dillerini de biliyorlar. Fransızca da biliyorlar.
Tabii.
Tamamen ekonomik koşullardan dolayı gidip orada bir hayat kurmak istiyor insanlar. Ama iyi karşılanıyorlar mı? Asla.
Tabii.
Gene ayrılmış gettolarda Müslümanlar bir arada yaşıyorlar. Batılıların, şimdi benim mesela Tunuslu bir okurum var. O Fransa'daki Tunuslulardan ve Cezayirlilerden bahsederken şimdi öyle bir hep işte Doğu insanının Müslümanın ezikliği. Hı-hı. Ya bütün suç oranları da diyor hep bizimkilerden kaynaklanıyor. Ondan sonra bizimkilerden doğuyor. Ya bir gün dedim ki ya bu şekilde düşünme. Ya dedim öyle düşünme. Yani kendini böyle ezik hissetme. Bir de çalıştığı şirkette galiba Fransız şirketi Batılılarla çalışıyorlar. Yani böyle boynum bükük kalmasın. Onların yaptıklarının yanında yani orada iki tane kapkaç olmuş. Yani iki adi suç olmuş. Yani bunlar onların yaptıkları katliamlar insanlık suçlarının yanında hiçbir şey değil.
Doğru.
O yüzden bizim Türkiye Cumhuriyetlerindeki Ruslara bakış çok daha ılımlı ve müspet şeye dönüşmüş, bir hale dönüşmüş İbrahim'ciğim.
Hı hı.
Ama batıda o kadar uzak coğrafyalara bile o kadar haşin davranılmış ki.
Tabii.
İngilizlerin, Hollandalı diyorsun, Endonezya'da ne işi var ya?
Abi doğru aslında, mesela yani şu anlamda Rus sömürgeciliğiyle tırnak içerisinde Batı sömürgeciliğini kıyaslamak için söylüyorum bunu. Yani baktığınız zaman Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, işte Kafkasya'da Azerbaycan, Çeçenistan, Yakutistan, bütün toprakları Rusya SSCB egemenliği altına almış.
Evet.
Yani aslında Afrika'da yaşanan hikayenin bir benzeri bu topraklarda yaşanmış olsaydı şu an orada hiçbir şey kalmamış olurdu yani.
Aynen öyle.
İnsanlar yiyecek ekmek kalmazdı ama şu an mesela bakıyorsunuz Azerbaycan doğalgaz zengini bir ülke mesela. Evet. Ve mesela işte Bakü'ye gidiyorsunuz. Bakü Paris gibi yani.
Doğru.
Ben Afrika'nın
kaç ülkesini gezdin? Tamam mı gezdin
ya? Yani Afrika'ya gittim. Bir sürü başkent gördüm abi. Başkent demezsiniz. Kaldırım yok. Yol yok.
Ya uçakların doğru düz pisti yokmuş. Toprak pisti
evet, yokmuş. Evet, çok evet. Ay, berbat yani. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde havalimanı yok mesela abi. Yani.
Sen bu coğrafyayı sömürdün. Hani yatırımın ya?
Tabii, hiçbir şey yok. Mesela şimdi yani. Çin'den bahsettiniz abi birinci bölümde. Bunları belki konuşmuşuzdur ama yine de tekrar
fayda var İbrahim'ciğim.
Diye söylüyorum. Yani Çin Halk Cumhuriyeti şu an mesela Afrika'ya yatırım yapıyor. Ama ne yapıyor? Mesela 5 milyon dolar, 5 milyon euro yatırım yapıyor. 5 milyar euroluk yeraltı zenginliğinden alıp onu ülkesine götürüyor. Ve işte bir yol inşa ediyorlar mesela veya bir bakanlık binası inşa ediyorlar mesela. O yol 4-5 sene sonra çöp haline geliyor. Her tarafı kırılıyor, dökülüyor filan. Ve o binalara bakıyorsunuz, demir yığını binalar. O binalar böyle harap oluyor. Ondan sonra tekrar geliyorlar. Bir kez daha inşa ediyorlar. Bir 5 milyar dolar daha götürüyorlar.
Ya
bir ülkeye gitmiştik. Protokolde Cumhurbaşkanı'ndan sonraki adam belediye başkanı. İşte şey yapıyor. Bir şey açılışı var abi. Havalimanına temel atma töreni var. Daha hiçbir açılış falan da yok. Yani bir kazma vuruyorlar böyle formalite icabı. İşte Fransız Kalkınma Ajansı 5 milyon euro vermiş. Çin Halk Cumhuriyeti 15 mi? Yanlış olmasın. 50 mi ne? Masaüstü bilgisayar vermiş bunlara. Protokolde Cumhurbaşkanı'ndan sonraki kişiye, belediye başkanı, ülkenin ismini söylemeyeceğim. Şey, kürsüye çıktı ve 15 dakika, 20 dakika için Halk Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Bize 20 tane, 25 tane bilgisayar verdi diye dedi. Yanımızda büyükelçi var, dedim ki efendim isterseniz biz kendi aramızda para toplayalım. Bunlara bir 15-20 bilgisayarı biz kendi cebimizden parayla hediye edelim. En azından bize de teşekkür etsinler 15-20 dakika yani. Yani 15-20 bilgisayar nedir? Dolayısıyla dediğiniz gibi abi sömürmüşler orada ve sömürünün artık insanların inançlarını, dinlerini, ahlaklarını, namuslarını çok çok kötü yani. Bütün yeraltı zenginliklerini, her şeyini sömürmüşler ve orada hiçbir şey bırakmamışlar. İngiliz sömürgeciliği de benzer bir şey. Onlar biraz daha insaflılarmış. Ama Fransızlar, Belçikalılar, Portekizler Afrika kıtasını mahvetmişler yani. Dolayısıyla Ruslar bu anlamda hakikaten daha insaflı
Da
görünüyor.
bizim gibi, Türkler
Tabii.
gibi yani
Evet.
yatırmış. Belli çünkü yani İbrahim, yani o geride bıraktığı eserler, bütün o şehirler falan hepsi zaten kendi eserleri
Evet.
bıraktı. Fabrikalar, şunlar bunlar hepsi kendi şeyleri, eserleri. O yüzden de tabii ciddi, tabii Rus nüfus da yaşıyor o bölgelerde.
Tabii.
Ya tamamen çekip de gitmemişler. Dedim ya, teknik elemanlar falan hep onlardan, mesela mağazaları var, dükkanları var. Ciddi manada bir Rus nüfus yaşıyor o bölgelerde. İnşallah bu bölgelerde, şu anda mesela biz Afrika'ya gittiğimizde Türkiye nasıl hasrette, umutla beklenen bir ülke oldu, özellikle Fransızlara karşı.
Evet.
Nasıl deliriyor Fransa şu
İşte
anda, kuduruyor.
tabii Cezayir'den bahsetmiştiniz. Cezayir Başbakanı'nın açıklaması
Evet.
var. Eğer bir
Evet.
dost arayacaksak Türkiye'den daha iyi dost
Mali
bulamayız
şu
diye.
anda,
Tabii.
Mali daha evvelki sene darbe yaptılar biliyorsun Mali'de. Durup dururken askeri
Evet,
müdahale
evet,
yaptılar ya.
evet. Ben o Cumhurbaşkanı'yla tanışmıştım. Ebubekir Keita ile. Adamcağızı indirdiler. Şu anda da bugün bir haber okudum abi. Ülkede Müslümanlara işkence ediyormuş ordu mensupları yani. Üstelik büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülke. Böyle bir ülke yani.
94'te Hutularla Tutsileri
Evet evet
yaptıkları
şeyde
gitmişti.
bu Ruanda'da.
Ruanda'da.
Evet hakikaten
Ya.
çok feci bir durum var orada. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz abi. Afrika
Eyvallah.
bahsini inşallah daha
Devam
uzun
ederiz.
metraj
Evet.
konuşacağız.
Evet.
Şey sorayım son olarak. Yani bölge halkı Türkiye'yi nasıl görüyor? Sizin oradaki gözlemlerinizle
Ha, onu bağlayacaktım
değerlendirecek olursak.
İbrahim'cim. Nasıl Afrika'daki insanlar Türkleri bir umut olarak görüyorlar şu anda? Benim arzum Orta Asya'daki özbeş Türk ve Müslüman kardeşlerimiz de bizi öyle görecekleri bir gün gelir. Şu anda Rusya o şeyi bırakmıyor.
Oradaki
O
egemenlik
egemenliğini bırakmıyor
bırakmıyor. Zaten
İbrahim'cim bu.
Putin'den sonra abi Rusya'da ciddi bir kalkınma oldu Boris Yeltsin
Çok.
döneminde.
Çok. Boris Yeltsin dönemini sen hatırlamazsın.
Evet. Hayal meyal
Hayal
hatırlıyorum.
meyal o, ya Rusya gibi yerde İbrahim'cim doğalgaz sıkıntısı olur mu ya? İnsanlar
Evet.
soğuktan dondular yani, o başkentte bile yani, o öyle günler yaşadı Boris Yeltsin'de o yıllarda.
Evet.
Ya Putin gelene kadar hakikaten çok ciddi
Putin de
sıkıntı
çok
içerisindeydi.
kurt bir siyasetçi
Çok
abi.
çok.
Yani Çeçenistan'ı kendi içerisinde bir karışıklık çıkararak orada birilerini satın alarak egemenliği
Evet,
altına
inanılmaz bir
aldı.
şey yani.
Tabii ya, keza işte Azerbaycan'da, Kafkasya'nın diğer ülkelerinde, Orta Asya Cumhuriyetlerinde hala dediğiniz gibi çok yoğun bir şekilde Rusya egemenliği var. Rusya'nın
Suriye'de
bilgisi
de şu anda artık. Suriye'de de
tabii.
artık.
Zaten
Küçük Rusya'da yani
tabii
orada.
yani yıllardır hatta yüzlerce yıldır belki
Evet.
sıcak denizlere inme
Aynen
politikası
öyle.
ilk defa Rusya'nın eline geçmiş oldu.
Çok istikrarlı bir şekilde politikadan ama hiç vazgeçmediler bence.
Kesinlikle, kesinlikle öyle ve
Ve
dolayısıyla
başardılar.
evet yani Rusya'nın bölgedeki hakimiyetini kırmak da Türkiye adına çok zor yani ki zaten şu an Türkiye biraz da Doğu bloğuna yakın gibi görünmeye çalışıyor.
İbrahim'cim, arada eğer şu İran ve Ermenistan şeyleri olmasaydı, yani bizim şu karayolunu Zengizor'dan biz açabilirsek, bu biraz daha bu etki kırılmış olacak. Ama bakalım şimdi orada işte
O
nasıl.
gönül bağını soracaktım abi. O gönül bağı
Ha.
gerçekten var mı şu an? Yani işte ya bunlar bizim hep söylüyoruz ya Azerbaycan ve Türkiye için iki devlet, tek millet diye. Aynı şeyi Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan için de söyleyebilir miyiz?
Türkmenistan için kısmen söyleyebiliriz ama diğerler için söyleyemiyoruz İbrahim'ciğim. Çünkü bu bölgeler zaten kendi içlerinde de çok çatışmalı. Yani Özbek Kırgız'ı sevmiyor, Kırgız Kazak'ı sevmiyor, Kazak hiçbirini sevmiyor. Yani ciddi manada kendi aralarında çekişmeler söz konusu. Sürekli bir hudutlarda şurası benimdi, burası benimdi. Zaten şu o şu hududu şöyle bir üç kağıtla aldı gibi sürekli bu çekişmeler var. Ve aynı işte milletin halkları birbirlerinin karakterlerinden hoşlanmıyorlar. Bu sorunlar bize de o Doğu Türklüğü, Batı Türklüğüne de bir kere daha galiba geçmişti programlarımızın birinde bir kıskançlıkla bakılıyor İbrahim'ciğim. Evet. Yani belirgin bir kıskançlık gibi. İşte oraya Türk iş adamları gidiyor, yatırımcılar gidiyor. Çok ciddi sıkıntılar çekiyorlar ama bir başka programda bu meseleye değinelim.
İnşallah. Bir sonraki programda bunu konuşalım abi isterseniz. Yani. Şöyle hatta şunu da söylemiş olayım. Bu konuyu ikinci bir sonraki programımızda, önümüzdeki haftaki programımızda konuşalım. Yani Türkiye'de hep dillendirilen bir şey vardır. İdeal böyle. Hani Kızılderili derler ya.
Evet.
Yani işte Büyük Türk Birliği oluşturulabilir mi? Kurulabilir mi? Bir evet. sonraki programda inşallah abi bu konu üzerinden başlayalım. Ve ideal olan nedir? Bizim Eyvah. Orta Asya Cumhuriyetleri ile kurmamız gereken münasebetlerin boyutu ne olmalıdır? Tarihi perspektif ve tarihi referans alarak değerlendirmeye çalışalım. Çok İnşallah. Teşekkür ederim abi.
Rica ederim İbrahim'ciğim.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Ukay Tiryakioğlu ile beraber Orta Asya meselesini tarihi veçesiyle değerlendirmeye çalıştık. Kıymetli Ukay Tiryakioğlu tecrübelerinden bahsetti. İnşallah önümüzdeki programda Orta Asya'yı konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.